Ayrım
100. Kuvayi Milliye'nin ve yoktan var edilmiş yoksul ordunun halkın desteği ile işgalcilere, Pontusçulara ve Ermenilere, Kuvayi İnzibatiye'ye ve isyancılara karşı verdiği mücadele Kurtuluş Savaşı'nın sıcak yanıdır. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda her çeşit kapitülasyon ve denetimden kurtularak tam bağımsız bir devlet olmak amacıyla emperyalizme ve onun iç uzantılarına karşı verilmiş bir mücadeledir. İstiklal Savaşı diye anılmasının sebebi de budur. Kurtuluş Savaşı ayrıca ömrünü tekmillemiş bir rejimi dayanakları ile birlikte tasfiyeye yönelik bir ihtilaldir. Kurtuluş Savaşı'nı bu üç ana niteliğiyle birlikte ve bir bütün olarak inceleyip değerlendirmeyenler, ellerine birkaç belge geçince bu uzun mücadelenin iç yüzünü keşfettiklerini sananlar, ister istemez birçok konuda gülünç, yanlış ve eksik sonuçlara varırlar. Öyle de oluyor. 4. Atatürk Kanunu. Birçok Vahidettinci gibi Kadir Mısıroğlu da gerçeklerin yasal engeller dolayısıyla yazılamadığını ileri sürüyor. Bu satırların naçiz muharriri Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerçek veçesi üzerine resmen çekilmiş bulunan örtüyü kaldırmaya muktedir değildir. Kanunlar bugün için böyle bir şeye asla imkan vermemektedir. İngilizlerin hakiki niyet ve faaliyetleri tespit edilmeden ne Mustafa Kemal Paşa ne Sultan Vahidettin ve ne de Kurtuluş Savaşı'nın yazılmasına imkan vardır. Böyle bir şey yapılabilmesine imkan vermeyen birçok kanuni manilerin, engellerin mevcut olduğu da malumdur. Sarıklı Mücahitler, sayfa 34-94-95. Kurtuluş Savaşı ile ilgili gerçekleri açıklamayı engelleyen tek bir kanun bile yok. Ama Atatürk'e hakaret etmeyi ve sövmeyi cezalandıran bir kanun var. Bazılarının sandığının tersine bu kanun Atatürk ve İnönü döneminde değil, Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştır. 31 Temmuz 1951 tarih ve 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili kanun. GRYT ansiklopedisi bu konuya 5. cildine 90 sayfa ayırmış. Sayfa 281-371. Ansiklopedi yazarları kendi görüşlerini belirtmişler ve birçok kimsenin de görüşünü almışlar. Bunlardan dikkate değer olanlarla birlikte yine bu konuda bir başka dergide yayımlanmış bazı görüşleri, sonra da kanunun metnini aktaracağım. Çoğunun kanunu incelemeden konuştuğunu göreceksiniz. Atatürk hakkında objektif araştırma yapmak bile 5816 sayılı kanunla engellenmiştir. Bu kanun ilim hürriyetine de manidir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir kanun. Ansiklopedistler 5. cilt sayfa 281-309-317. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarının tartışılmasını üzerine konan yasağın kalkmasından yanayım. 5816'ya gerek yoktu, savunamayız. Böyle bir kanunun ben demokrasi için iyi olduğuna inanmıyorum. İsteyen Atatürk'e sahip çıkar, isteyen de onu tenkit edebilir. Herkes fikrini söylesin, Atatürk hakkında da tartışalım. Ahmet Altan, sayfa 359-364. Bu yasa tam anlamıyla çağ dışı bir yasa, tamamen demode. 1989 Türkiye'sinde olmaması gereken tam bir diktatorya kalıntısı bir kanun. Oktay Balamir, sayfa 321. 5816 kalkmalı. 5816 sayılı kanunun yakın tarihimizin bilinmesini önlediği kanaatindeyim. Profesör Faruk Özerengin, sayfa 323-325. Bu kanunu hukuki çerçeveler içine değerlendirmek mümkün değildir. Devrim tarihi dersleri ilim nazarında tarih karikatüründen başka bir şey değildir. Bağımsız müelliflerin yakın tarihin objektif bir tarihini ortaya koyması ise kanun zoruyla önleniyor. Mehmet Doğan, sayfa 326. Şahıs için kanun çıkarılması herhalde pek hukukla bağdaşmayan bir şey. Türk Ceza Kanunu'ndaki bütün şahıslara şamil olan diğer maddeler, hakaret ve saldırı konusunda koruduğu gibi herhalde Atatürk'ü de korumak için yeterli olsa gerek. Böyle bir kanun çıkarılmış olması bana lüzumsuz bir gayretkeşlik gibi geliyor. Engin Ardıç, sayfa 328. Bu kanun Atatürk hakkında en ufak bir tenkitin yapılmasını engellemek için yapılmıştır. Bu kanun yakın tarih araştırmalarına çok büyük darbe vuruyor. Ziyad Ebu Ziya, sayfa 339. Bence Atatürk için böyle bir yasa çıkarılmasına gerek yoktu. Genel hükümler çerçevesinde böyle bir koruma sağlanabilir. Tıpkı Cumhurbaşkanı veya Başbakan için olduğu gibi. Halit Çelenk, Aktüel Dergisi, 22-28 Ağustos 1991, 7. sayı. Yasaklar bazı gerçeklerin gizlenmesi için konulur. Yasaklar yerine ilmi değerlendirmelere açık bir şeffaflık sağlansa Türkiye için daha faydalı olur kanaatindeyim. Oğuzhan Asiltürk, adı geçen eser. Bu kanun Demokles'in kılıcı gibi kullanıldı. Atatürk'e nesnel bir gözle ve eleştirel bir tarzla bakmak bile imkansız hale geldi. Atatürk de bir siyaset adamıydı demek bile mahkeme tarafından Atatürk'ün hatırasına saygısızlık olarak yorumlanabiliyor. Ben Batı ülkelerinde böyle bir şey görmedim. Bu kanun yürürlükten kaldırılıp Atatürk adam gibi tartışılmazsa, bu iş Atatürk'ün Anıtkabir'den çıkartılıp yakılmasına ve küllerinin denize savrulmasına kadar varabilir. Mete Tunçay, adı geçen eser. Demokrasiye aykırı olduğu, Atatürk'ü tartışmayı, eleştirmeyi, onun dönemiyle ilgili araştırmaları bile yasakladığı ileri sürülen şu kanuna bir göz atalım. Madde 1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. Madde 2. Birinci maddede yazılı suçlar iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umumi açık mahallerde veyahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde arttırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrası da yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli arttırılır. Madde 3. Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır. Madde 4. Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5. Bu kanunu Adalet Bakanlığı yürütür. Görüldüğü gibi kanunun yasakladığı şey hakaret ve sövme fiilleriyle heykellerinin tahribidir. Dipnot. Maddenin bu fıkrasına gayri resmi yakın tarih ansiklopedisinin yazarından başka pek kimse itiraz etmiyor. Genel hükümlerin yeterli olduğunu savunanlar ise galiba şu hususu gözden kaçırıyorlar. Mustafa Kemal'in heykellerine ve büstlerine, heykel ya da büst olduğu için değil, Mustafa Kemal'in heykeli ve büstü olduğu için saldırıyorlar. Elbette kaşını gözünü sevmedikleri için de değil, bir rejimin simgesi olduğu için. İlki olarak Türk Ceza Kanunu'nun 516. maddesinin 3. fıkrası genel bir hüküm olarak yeterlidir. Üstelik bu maddede öngörülen ceza daha da fazla, 1-7 yıl hapis. Oysa 5816'ya göre verilecek ceza daha az, 1-5 yıl. Yani bir arttırma da söz konusu değil. Ama bir özel kanun rejimin özel tavrını gösterir. Bu tavrı sosyal ve siyasi amacından ve niteliğinden soyarak salt hukuk açısından değerlendirmenin doğru bir yaklaşım olmadığını sanıyorum. Türk Ceza Kanunu'nun hakaret ile ilgili 480. ve sövme ile ilgili 482. maddelerinin unsurları da şunlar. Bir şahsı bir maddeyi mahsusa tayin ve isnadı suretiyle halkın hakaret ve husumetine düşmanlığına maruz bırakmak. 480. Dipnot. Belirli bir konuyu bir olayı ileri sürerek. Bir şahsa namus ve haysiyetine dokunacak fiil isnat etmek. 480. Hakaret suçunu tahrif edilmiş, değiştirilmiş vesikaya, belgeye dayanarak işlemek. 480. Her ne suretle olursa olsun bir kimsenin namusuna veya şöhretine veya vakar ve haysiyetine taarruz etmek. 482. Dipnot. Türk Ceza Kanunu'nda özellikleri dolayısıyla özel hükümlerle düzenlenmiş başka hakaret ve sövme fiillerine de yer verilmektedir. Madde 154. Türk bayrağını tahkir ve tezlil. Madde 158. Cumhurbaşkanına hakaret. Madde 159. Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümetin manevi şahsiyetini, bakanlıkları, devletin askeri ve emniyet muhafaza kuvvetlerini, adliyenin manevi şahsiyetini tahkir veya tezyif ve kanunlar ile TBMM'nin kararlarına sövme. Madde 266-270 resmi sıfatı haiz olanlara hakaret. Hakaret ve sövme fiilleri hakkında geniş bilgi için Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, sayfa 218-274. Bu kanuna yöneltilen, aktardığım ve aktarmadığım bütün eleştiriler şu başlıklar altında toplanabilir. A. Dünyada böyle bir kanun yoktur. B. Bu kanun demokrasiye, düşünce ve bilim özgürlüğüne aykırıdır. C. Yakın tarihimizin tartışılmasını, araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılmasını yasaklayıcı, araştırmayı ve Atatürk'ü eleştirmeyi engelleyici niteliktedir. D. Bu kanun gereksiz, ceza kanunundaki genel hükümler yeterlidir. E. Kanun amacını aşar biçimde yanlış uygulanıyor. 1. Belki de gerçekten dünyada böyle bir kanun yok. Ama dünyada milli kahramanına, devletin kurucusuna, ilgili maddelerin bütün unsurlarını ihlal ederek hakaret eden, söven, saldıranlar da yok. Bu yazık ki yalnız bize özgü bir ilkellik. 2. kanunu demokrasiye aykırı olarak niteleyenler ya demokrasi ve özgürlük nedir bilmiyorlar ya da kanunu göz ucuyla bile okumamışlar. Eğer okumuşlarsa hiç anlamamışlar. Hakaret ve sövme ile demokrasi ve özgürlük arasında nasıl bir bağlantı kuruyorlar acaba? Yoksa bu kimseler için hakaret ve sövme demokrasinin, düşünce ve bilim özgürlüğünün kaçınılmaz bir şartı mı? Dipnot. Kanunu artık gereksiz bulan Profesör Doktor Bülent Tanör bile diyor ki, düşünce açıklamaları hiçbir zaman hakaret ve sövgü içermez. Dolayısıyla hakareti ve sövmenin cezalandırılması, düşüncenin cezalandırılması anlamına gelmez. Aktüel Dergisi 22-28 Ağustos 1991 7. sayı. 3. Kanunun metnini okudunuz. Ne yakın tarihimize ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını yasaklıyor, ne bilimsel araştırma yapmayı ne de Atatürk'ü tartışmayı ve eleştirmeyi. Atatürk'ü eleştiren kimi doğru, kimi yanlış, kimi zıpırca, kimi komik yüzlerce yazı var. Hakaret etmeden, sövmeden, yalana dolana, sahte belgelere başvurmadan eleştirenlere ne oldu? Hiç. Bu çalışmanın sınırları içinde olsa ben de bazı hususları eleştirirdim. 4. Ceza kanunundaki genel hükümler en azından şundan dolayı yeterli değildir. Hakaret ya da sövgü fiiline muhatap olan kimsenin mirasçıları şikayet eder, faili mahkum ettirebilir. Çünkü bu suçlar ilke olarak şikayete bağlı suçlardır. Ama Atatürk'ün kanuni mirasçısı yok. Bu yüzdendir ki özel kanunda Cumhuriyet savcılarınca re'sen kendiliklerinden takibat yapılması hükmü yer almaktadır. Bu kanunu eleştirenlerden bazıları söz gelimi Abdülhamit'in ya da Kazım Karabekir'in özel bir kanunla korunmadığını ileri sürerek Atatürk'e farklı davranılmış olmasını kınıyorlar. Abdülhamit'in de Karabekir'in de mirasçıları var. Bir hakaret ya da sövme söz konusu olduğu zaman şikayet haklarını kullanabilirler. 5. Kanunun amacını aşar biçimde uygulandığı doğrultusundaki şikayetlere gelince, Mete Tunca'ya ek olarak Profesör Doktor Bülent Tanör de bu konuda şöyle diyor. Ama bu kanuna dayanarak Atatürk'ü eleştiriden korumak son derece yanlıştır. Benim gördüğüm kadarıyla yasa bu şekilde uygulanıyor. Düşünce açıklama konusunda ciddi bir tehdit olma özelliğini muhafaza ediyor. Aktüel Dergisi 22-28 Ağustos 1991 7. sayı. Buna karşılık bu kanuna en çok karşı olan gayri resmi yakın tarih ansiklopedisi uygulama ile ilgili durumu şöyle özetlemektedir. Yayınların bir kısmı 5816'ya muhalif sayılmakta, mahkemeye intikal etmekte, bir kısmı beraatle neticelenmektedir. Bir kısmı ise hiçbir adli takibata maruz kalmamaktadır. 5. cilt sayfa 318. Demek ki her eleştiri ve karşı düşünce kovuşturulmuyor. Kovuşturulanların hepsi de mahkum olmuyor. Acaba niçin mahkum ediliyorlar? Bu soruya objektif bir cevap verebilmek için kovuşturulan yazılar ile mahkeme kararlarını görüp incelemek gerekir. İşin doğrusunu ancak bu konuda yapılacak geniş bir araştırma ortaya çıkarabilir. Ama bu tür yazıların pek çoğunu okudum, tipik olanlarını da aktardım. Bir sürü kanıtsız, belgesiz iddialar ileri sürmekle, masallar anlatmakla kalmıyor. Mustafa Kemal'in annesinden başlayıp ölünceye kadarki tüm hayatını karalıyor. Hakaret ve sövme ile ilgili maddelerin bütün unsurlarını ard arda, ısrarla ve defalarca ihlal ediyorlar. Kovuşturmaya uğrayınca da çığlığı basıyor, demokrasiden söz ediyorlar. Demokrasi Mustafa Kemal'e hakaret ve sövme özgürlüğü müdür? Hakaret etmeden, sövmeden düşüncelerini açıklamayı, tartışmayı, eleştirmeyi beceremiyor ve milyonlarca insanı Mustafa Kemal'e düşman etmek, özledikleri rejimin simgesi olarak gördükleri Vahidettin'in ve yönetimin vatansever olduğuna inandırmak için masal üstüne masal üretiyorlar. Galiba bazıları hakaret ve sövmeyi de sadece küfretmek sanıyorlar. Oysa söz konusu maddeleri ihlal etmek için küfretmek gerekli değil. Hakaret nedir, sövme nedir, ceza kanunu belirlemiş. Bu genel hükümler yalnız Mustafa Kemal için değil, sarı çizmeli Mehmet Ağa için de geçerlidir. Eğer hiçbir hakaret ve sövme söz konusu olmadığı halde bazı yazarlar sırf Mustafa Kemal'in düşüncelerini ve uygulamalarını eleştirdikleri için mahkum olmuşlarsa, bu tutum ne hoş görülebilir ne de savunulabilir. Ama ben bu yüzden mahkum olan birini duymadım, kimse de böyle bir örnek vermiyor. Benim anladığım bu kanundan özellikle Vahidettinciler hiçbir cezaya uğramadan istedikleri gibi masal anlatamadıkları, Mustafa Kemal'e hakaret edip sövemedikleri için şikayetçiler. Masal uydurmaya ve dinlemeye bayıldığımız da acı bir gerçek. Mete Tunçay bu kanun vesilesiyle Türkiye'nin de falına bakmış. Bu kanun yürürlükten kaldırılıp Atatürk adam gibi tartışılmazsa, bu iş Atatürk'ün Anıtkabir'den çıkartılıp yakılmasına ve küllerinin denize savrulmasına kadar varabilir diyor. Hay Allah, Ben bütün bu masalların hakaret ve sövmeleriyle bunlara bağlı olayların ve gelişmelerin sebebinin cumhuriyet, laiklik, milliyetçilik, çağdaşlaşma ve benzeri cumhuriyet kurum ve ilkeleri olduğunu, Mustafa Kemal'e de bunları temsil ettiği için saldırdıklarını sanıyordum. Meğerse değilmiş. Bütün bunların sebebi Atatürk'ün adam gibi tartışılmasını engelleyen şu 5 maddelik kanunmuş. Ve eğer bu kanun kaldırılmazsa iş Atatürk'ü Anıtkabir'den çıkartılıp yakılmasına ve küllerinin denize savrulmasına kadar varabilirmiş. Herhalde Tunçay'ın işin bu noktaya varması için daha önce ne gibi aşamalardan geçilmesi gerektiğini de düşünüp de öyle söylemiştir bu sözü. Bir bilim adamı düşünmeden hapşırır gibi konuşmaz elbette. Demek ki bu kanundan dolayı Mustafa Kemal'e istenildiği gibi hakaret edilip sövülemediği için demokrasiden ve çağdaş hayat tarzından vazgeçilecek, o uyduruk tarihe inanılacak, anayasa tersine çevrilecek, Kurtuluş Savaşı hiç olmamış sayılacak, üniversiteden orduya kadar devletin bütün kurumları ve bunların mensupları bu anlayışa teslim olacak, partiler, işçi ve meslek kuruluşları hiç itiraz etmeyecek, kanunlar işlemeyecek, medya susacak, bütün sivil örgütler, aydınlar ve halk pes edecek ve bir gün bir takım insanlar ve bazı ikinci cumhuriyetçiler ellerini kollarını sallaya sallaya Anıtkabir'e girip Atatürk'ün kemiklerini çıkaracak, tören meydanında yakacak ve küller muhtemelen Samsun'da denize savrulacak. Tunçay bilimsel falını şöyle tamamlıyor. Doğrusu ben böyle bir şey olmasını istemem. Üzülmeyiniz efendim, isterseniz de böyle bir şey olmaz. Çünkü olamaz. 5. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal, vatanı emperyalizmin yağmasından ve sömürmesinden, milleti düşmanın tasallutundan ve esirlikten, devleti yıkımdan ve bağımlılıktan kurtardı. Demokrasiye giden kapıyı araladı ve birçok mazlumu toplumun kurtuluş mücadelesi için örnek oldu. Müslüman inancına göre bütün bunlar Allah'ın rızası olmadan gerçekleşemez. Bu arada bazı yazarlar Mustafa Kemal'in dindar olup olmadığını tartışıyorlar. Din açısından bu onunla Allah arasındaki bir sorun. Bize ne? Biz ne din polisiyiz ne de din yargıcı. Bu bireysel durumun tarih ve siyaset bilimi açısından ise hiçbir önemi yoktur. Sadece inancını ya da inançsızlığını topluma zorla kabul ettirmeye çalışıp çalışmadığı tartışılabilir. Bu konudaki durum da şöyle. Ne din ne dini yayınlar yasaklanmış, ne ibadet engellenmiş ne de mabetler kapatılmıştır. Elmalılı Hamdi Efendi'nin Kur'an çevirisi ve yorumu da, Buhari'nin 12 ciltlik hadis derlemesi de Mustafa Kemal'in talimatı ve desteğiyle yayımlanmıştır. Mustafa Kemal'in 1932 yılında o zaman tarih öğretmeni olan Ordinarius Profesör Doktor Reşat Kaynar'a söylediklerini özet olarak aktarıyorum. Dinsiz toplum olmaz, dinsiz toplum yaşamaz. Bu milletin çağdaşlaşmasına engel olan bir zümre vardı. Onlar mukaddes dini siyasete, menfaate alet ediyorlar. Bu hem devleti hem dini sıkıntıya sokar. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Türkiye'nin çağdaşlaşması lazımdır. Çağdaşlaşmaya da İslam dini hiçbir zaman engel olmaz, olmamıştır. Böyle bir kural da yoktur. 3 Mart 1997 Milliyet sayfa 19. Üç görgü tanığı diyor ki, Mustafa Kemal birçoklarının zannı aksine olarak Allah'ın varlığına ve namütenahi kudretine, la yezal varlığına gönülden inanmış, maneviyata değer veren insandı. Sadece kör taassubun aleyhindeydi. Mustafa Kemal de Kocatepe'de büyük yaratıcıdan sabahın erken saatlerinde zafer niyazında bulunmuştu. 26 Ağustos 1922, A Gündüz, Hatıralarım, sayfa 140-185. Atatürk'ün din telakkisini kat'i olarak pek az kimse öğrenebilmiştir. Orman çiftliğinde baş başa kaldığımız bir gün din hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana dedi ki, din vardır ve lazımdır, temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur, hurafeler binayı daha fazla hırpalamış. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakla serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasta ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. Asaf İlbay, Yakınlarından Hatıralar, sayfa 102. Atatürk din işlerini dünya işlerinden ayırdı. Fakat dinin cemiyetin en derin köklerine kadar işleyen bir gerçek olduğunu bildiğinden Diyanet İşleri Reisliğini devlet kadrosunda tuttu. Diyanet İşleri Başkanı rahmetli Rıfat Hoca Börekçi en sevdiği adamlardan biriydi. Atatürk İslamiyet'e yok yere haksız yere mani-i terakki yani gelişmeye engel iftirasını yapıştıran taassubun, Türk milletinin kurtuluşunu bir asır geciktiren şeriatçiliğin düşmanıydı. Arkadaşlar arasında beş vakit namaz kılan, oruç tutanlar vardı. Ramazan ayında bir oruçlu hükümet adamı ile işi olduğu vakit saati düşünür, kendisini rahatsız etmeyelim derdi. Cumhuriyet devrinde din meselesi diye vicdanlar üzerinde bir baskı yoktu. Fali Rıfkı Atay, Niçin Kurtulmamak? Sayfa 93. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye uzun yıllar din tüccarları ve aktörlerinin oyunlarından uzak kalabilmiş, din sömürü aracı olmaktan çıkarılmış, korunup yüceltilmiştir. Neden hiçbir gerçek dindar ve din bilgini Mustafa Kemal'i dinsizlik ya da dini tahrip etmek ya da engellemekle suçlamıyor acaba? Neden emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş Müslüman ülkelerin liderleri ve bilginleri Mustafa Kemal'i övüyorlar? Suçlayanların isteği, niyeti, özlemi ise ortada. Onun yaşadığı dönemde doğdum. Tam bir vicdan özgürlüğü içinde yetiştim. Ne okulda ne sokakta din halinde hiçbir telkinle karşılaşmadım. Ve elhamdülillah Müslümanım. Gerisi boş laftır. İslamiyet ve İslami iman ne takvim, saat, başlık, kıyafet, tatil günü, yazı ve benzerleriyle kaimdir, ne de onlar değişti diye elden gider. İslamiyet bu kadar basit nesnelere ve görünüşe bağlı, biçimci, özsüz bir ilkel din değildir. Tekkelerin, dergahların, zaviyelerin kapanması ve tarikatların yasaklanmasının da dinle doğrudan ilgisi yoktur. Kapanmaların da dini engelleyici hiçbir etkisi olmamıştır. Peygamber zamanında tekke, dergah, zaviye, tarikat, cemaat, şeyh, mürşit var mıydı? Bunlar ne zaman, nerede, nasıl ve neden ortaya çıktı? İbadetler Kur'an'la belirlenmiş ve sünnetle açıklanmıştır. Allah'ın belirlediği ibadetlere yeni ibadetler, ibadet biçim ve adetleri eklenebilir mi? Bu tavır Allah'ın ve peygamberin eksik bıraktığını tamamlamaya kalkışmak, yani Allah'a noksanlık yüklemek ve ortak olmaya yeltenmek anlamına gelmez mi? Bilenler doğruları anlatsa da hep birden öğrenip aydınlansak. Son olaylar hepimizi tarikatlar, tekkeler, dergahlar, zaviyeler ile din sömürüsü, tüccarlığı ve aktörlüğü üzerinde derin derin düşünmeye davet etmiyor mu?